Ayırım 2, sayfa 5. Bölüm 1, 123. "Daha sıska," diye fısıldamıştı burnu çürük ihtiyar çingene William Halleck ve karısı tam mahkeme binasından çıkarlarken. Bu bir tek kelimecik bile adamın nefesindeki iç bayıltıcı kokunun burunlarına sinmesine yetmişti. "Daha sıska." Ve Halleck'in kendisini geri çekmesine fırsat vermeden bükük parmağını yanağına sürmüştü üstelik. İhtiyarın dudakları oynadıkça bir yara gibi açılan ağzında siyah ve yeşilimsi diş kalıntıları görünüyordu. Konuşurken bunların arasında dolaşan dili çirkin dudaklarının gülümsemesini yoğunlaştırmak için dışarı çıktı sonra da. "Daha sıska." Bu anı Billy Halleck'in aklına sabahın yedisinde belinde sadece bir havluyla tartının üstüne çıktığı anda geldi. Mis gibi bacon ve yumurta kokuları yükselmekteydi alt kattan. Tartıyı okuyabilmek için boynunu bir turna gibi ileri uzatmak zorunda kalmıştı hafifçe. Eh, hafifçeden biraz daha fazla belki de. Galiba hafifçe lafı az bile. İri bir adamdı Billy. Tıpkı Dr. Houston'un da ifade etmekten pek zevk aldığı gibi çok iri. "Henüz kimse söylemediyse ben sana bir açıklamada bulunayım," demişti son genel sağlık kontrolünden sonra. "Senin yaşında ve senin yaşantında olan bir kimse 38'inden itibaren kalp krizi tehlikesinin sınırları içine girer. Biraz kilo vermelisin." Bu sabahki haberler iyiydi. 125'ten 123'e inerek tam 2 kilo vermişti. Son olarak tartılma gücü gösterdiğinde 126 kiloydu. Ama o anda hem giyinikti hem de cebinde bozuk paralar, anahtarları, bir de yanından ayırmadığı İsviçre çakısı vardı. Zaten bu terazi her zaman olduğundan fazla gösterirdi. Baştan inandırmıştı kendisini buna. Çocukluğunun geçtiği New York'ta çingenelerin büyü yapabildiklerini duymuştu. Kanıtı buydu belki de. Gülmeye çalıştı. Ama ancak gülümser bir ifade yerleşti dudaklarına. Çingenelerle alay etmek için vakit henüz çok erkendi. Fakat zamanla görüş açısının değişeceğini tecrübelerine dayanarak biliyordu. Gene de çingenelerle ilgili düşünceler ve koca göbeği canını sıkmıştı. Hayatının sonuna dek hiçbir çingeneye rastlamamayı umuyordu artık. Bundan böyle el falı partilerine de son verip Ouija'ya takılacaktı. Kurtuluş buysa. "Billy!" aşağıdan sesleniyorlardı. "Geliyorum." Giyinirken 2 kilo vermesine rağmen pantolonunun beline hala sıkı geldiğini huzursuzlukla fark etti. 42'ye çıkmıştı bedeni. Yeni yılın ilk gecesi saat 24.01'de bıraktığı sigara tutkusunun sonucuydu bu. Evet, böyle ödemişti işte sigarayı bırakmayı. Yakası açık, kravatı boynunda sallanarak merdivenlerden aşağı indi. 14 yaşındaki kızı Linda pembe tokalarla tutturduğu sarı saçlarını ve eteklerini savurarak kapıdan çıkmak üzereydi. Bir kolunun altında kitaplarını sıkıştırmış, boşta kalan elinde de başkanlığını yaptığı ekibin eflatun beyaz kurdelelerini sallamaktaydı. "Hoşça kal baba." "İyi günler Lin." Kahvaltı masasında duran Wall Street Journal'a uzandı. "Hayatım." Hayatından memnun, gazetesini tepsisinin üstüne bırakarak "Canım" dedi. Dumanları tüten sahanda yumurta, kuru üzümlü çörek ve 5 dilim halis bacon'dan oluşan kahvaltısını önüne koyan karısına. "Harika bir yemek." Heidi sigarasını yakarak tam karşısına oturdu. Ocak ve Şubat ayları çok sıkıntılı, tartışma dolu günler ve sırt sırta geçirdikleri gecelerle dolmuştu. Artık huzura kavuşmuşlardı sonunda. Heidi onun devamlı şişmanlamasından yakınmayı, kendisi de karısının günde 1,5 paketi aşan sigara tiryakiliğine öfkelenip avaz avaz haykırmayı bırakmıştı. Bu bile baharı güzel karşılamalarına yetiyordu. İyilikler özel hayatlarının dışında da gelişmelerini sürdürmüştü. Halleck iş konusunda ilerlemişti. Öncelikle Greeley, Penchley ve Kinder firması, bundan böyle Greeley, Penchley ve Kinder ve Halleck olarak anılacaktı. Heidi'nin annesi de, yani kayınvalidesi, uzun süre yanlarında kaldıktan sonra en nihayet dönebilmişti Virginia'ya. Kızı Linda, En sonunda duymanın kendisine gına getirdiği tiyatro tutkusunu tatmin ederek okul tiyatrosu başkanlığına gelmişti. Her şey tam tıkırındaydı yani. Tam o sırada çingeneler geldi şehre. "Daha sıska," demişti ihtiyar adam. Burnunu da ne olmuştu ki onun? Kanser, sifilis, yoksa daha kötüsü, cüzzam mı? "Bu arada neden vazgeçmedin o işten? Neden ucunu bırakmadın? Hiç aklından çıkartamıyorsun değil mi?" Haydn'ın sorusu onu yerinden sıçratacak kadar ani gelmişti. "Billy, bunda senin suçun yok." Böyle demişti hakim. "Onu düşünmüyordum. Peki neydi aklından geçenler o zaman?" "Gazete. Konut sorunu azalıyormuş bu bölgede artık." "Onun hatası değil, doğru. Hakim Rosington, yani Kerry, arkadaşına böyle demişti." "Arkadaşlar beni sever," diye düşündü Halek. "İhtiyar Kerry Rosington'la birçok kereler golf oynadık. Sen de tanıyorsun ya onu Haydi. Hani 2 sene evvel verdiğimiz yeni yıl partisinde, hani o sigarayı bırakmayı kararlaştırıp da bırakamadığım gece, seni geleneksel iyi yıllar öpücüğüne boğarken, bir yandan da sıkıştırılası göğüslerini çimdikleyen adam. Tanıdın mı?" "Evet, iyi ihtiyar Kerry Rosington." Billy kaç kez belediye sorunlarına davaları için karşısına çıkmıştı mahkemede onun. Kulüpte de birlikte kaç kez poker oynamışlardı. Ama bu sefer iyi ihtiyar Kerry Rosington'un karşısına, ki karşılaşmalarında çoğunluk sırtına bir şaplak indirerek "Naber Billy çocuk?" derdi. Belediye davasına bakmak için değil, otomobille adam ezip öldürmek suçundan çıkmıştı. Peki, Kerry Rosington kendisine suçlamadıysa, hapse atmadıysa, kim öcüğü demişti çocuklar? Bu mutlu Fairview kentinde kim öcüğü diye bağırmıştı. Kimse, kimse öcü dememişti. Neydi o zaman bu? Bir avuç çingene mi? Yeniden Doğuş Örgütü, YDÖ, çıkartmalarıyla süslü ahşap kasaları, kendi imalatları olan ve rengarenk boyalı arabalarıyla ortalığa dökülen bu çingeneler, Fairview'den ne denli çabuk giderlerse o denli iyiydi. Ne denli çabuk, o denli sıska. Haydi sigarasını hırsla kül tablasına bastırırken, "Bırak konut palavrasını, ben daha iyi biliyorum senin sorununu," dedi. Billy de öyle düşünüyor. Karısının konuyu kendisinden çok irdelediğini biliyordu. Haydi'nin yüzü çok solgundu. Yıllardır ilk kez 35 yaşında olduğunu yatsımayan bir görüntüye bürünmüştü. Çok genç evlenmişlerdi ikisi. Hatta hala 3 yıllık evliyken eve gelen satıcının karısına "Annen evde mi kızım?" diye sorduğunu anımsıyordu. "Sorun iştahımı kapatmıyor artık," dedi Billy. Ki doğruydu bu. Sorun olsa da olmasa da kendisini yumurtalara adadı. Bacon'dan eser kalmamıştı bile. Portakal suyunun yarısını da kafasına diktikten sonra yüzüne kendisine çok yakıştığından emin olduğu Billy Halleck gülümsemesini yapıştırarak karısına baktı. Fakat Haydi'nin gülümseme girişimi başarısızdı sanki. Gülümseme aygıtım geçici olarak devre dışıdır demekteydi. Masanın üzerinden uzanarak karısının elini tuttu. "Haydi, her şey düzeldi artık. İyi kötü, hepsi geçmişte kaldı canım," dedi. "Biliyorum öyle. Peki ya Linda?" "O da atlattı sayılır. Arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduklarını söylüyor." Olayın patlak verdiği ilk hafta içinde kızları zorlu anlar yaşamıştı. Okuldan eve gözyaşları, bunalımlar içinde dönüyordu. Yemek de yememeye başlamıştı artık. Kısaca bütün kaprislerini ortaya dökmüştü bu olay. Halek, olayı çok da abartmamaya karar vererek Linda'nın sınıf öğretmeni ve aynı zamanda müdür yardımcısı olan Miss Nearing'i görmeye gitmişti. Linda'nın göz bebeği Miss Nearing, fizik öğretmeni ve tiyatro ekibinin yönetmeniydi aynı zamanda. Durumun çok tedirginlik verici olduğunu tahkik etti. Ne kadar da avukatvari bir söz. Tam ortaokul öğrencilerinde rastlanılan kâ ve zevksiz esprilerle abartılmıştı durum. En büyük şakaların ölüler üstünde yapıldığı bu yaş grubundan başka ne beklenirdi ki zaten? Linda'yı caddede yürüyüşe çıkartmıştı. Lantern yolu fiyatları 75 bin dolarla 200 bin dolar arasında değişen geniş bahçeli, yüzme havuzlu, saunalı, süslü villaların bulunduğu bir yoldu. Sonunda da şehir kulübü bulunmaktaydı. Üstünde artık eskilikten rengi atmış bir şort vardı Linda'nın. Halleck kızına bunu aldığı zamandan sonra onun çok boyatmış olduğunu paça kenarlarından görünen sarı külottan fark etti. İçi bir an öfke ve pişmanlık karışımıyla doldu. Çabuk büyüyordu Linda. Halleck şortun küçüklüğünü ve eskiliğini kızının da bildiğine emindi. Fakat özellikle bu şort Linda'nın çocukluk dönemiyle şu anki durum arasında bir bağ olmalıydı. Her ne kadar dava, golf arkadaşı, eski içicilerinden göğüs çimdikleyen Carrie Rosington tarafından hazırlanıp paketlenmiş bile olsa, babaların davalı olarak mahkeme önlerine çıkmadığı çocukluk devri. Sen tam devre arasında öğle yemeğini atıştırırken mahalleli çocukların koşarak gelip babanın çingene karısını ezmekten kaç ay içeri tıkılacağını sormadıkları çocukluk devri. Bir kaza olduğunu anlıyorsun değil mi Linda? Yüzüne bakılmadan baş sallanarak verilen bir cevap. Kadın iki arabanın arasından etrafına bakmadan fırladı. Benim fren yapacak zamanım bile kalmamıştı. Baba, artık bu konuyu duymak istemiyorum. Farkındayım ama gene de bu konu hep açılıyor. Özellikle okulunda. Korku dolu bir bakış. Baba, yoksa okuluma mı gittin? Evet gittim ama okul paydosu olmadan önce değil. Dün saat 3:30'dan sonra. Etrafta öğrencilere rastlamadım. Kimsenin haberi olmayacak. Biraz rahatladı. Duyduğuma göre diğer çocuklar sana zaman zaman çok kötü davranmışlar. Buna üzüldüm. Babasının elinden tutarak o denli kötü de olmadı diyor. Fakat sivilceli alnının altındaki gözlerde başka bir ifade var. Sivilciler bile kötü davranışların sıkıntısı. Babanın hapse düşmesi, Judy Blume'un bile kitaplarında işlemediği bir konu. Hiç olmazsa şimdilik yazmadığı. Aynı zamanda senin bu durumundan sıyrılabildiğini de sevinerek öğrendim. Biliyorsun, çocuklar seni üzdüklerini fark etselerdi. Evet biliyorum, sesi ifadesiz. Miss Nearing senden özellikle memnunmuş. Küçük bir yalan. Miss Nearing bunu açıkça söylememiş bile olsa kızından iyi sözlerle bahsetmiş, kızın etkilediği gibi Halleck'i de etkisi altına almıştı. Gözleri sevinçle parlayarak ilk kez Halleck'in yüzüne baktı. Gerçekten mi? Gerçek olduğuna inandı Halleck. Yalan inanılır bir biçimde kolaylıkla dökülmüştü ağzından. Son zamanlarda sıkça yalana başvurur olmuştu. Elini sıkarak minnetle gülümsedi. Yakında her şey unutulur Lin. Çocuklar ağızlarına başka şeyi sakız yaparlar. Ya kızın biri hamile kalır, ya bir öğretmen sinir krizi geçirir, veya çocuklardan biri esrar veya kokain satarken enseleni verir. Sen de gündem dışı kalırsın, anladın mı? Bir anda kollarını babasının boynuna dolayarak sıkıca sarıldı. Kızının o kadar da büyümediğini ve küçük yalanların zararsızlığına karar verdi o an. Seni seviyorum baba. Ben de seni Lin, diyerek kızına sarıldığı anda beyninde çok güçlü bir stereo ampülü açıldı. Güm, güm. Birinci güm 98'in ön tamponunun başı kırmızı bir küçük eşarpla bağlı ihtiyar çingene karısına çarpmasıydı. İkincisi ise kadının tekerlekler altından gelen çatırdısı. Başka yumurta ister misin? Heidi'nin sesi daldığı alemden çıkardı Halek'i. Hayır, teşekkürler. Önündeki silinip süpürülmüş tabağa biraz da suçluluk duyarak baktı. Başına ne gelirse gelsin hiçbir şey iştahını kapatamaz, uykusunu kaçıramazdı. İyi olduğundan emin misin? Evet, ben de Linda da iyiyiz. Yerli filmlerde dedikleri gibi. Kabus bitti. Artık eski yaşantımıza geri dönebilir miyiz lütfen? Harika bir fikir. Gülümsemesi tabiileşmişti bile. Gene 30'undan genç gösteriyordu şu an. Bacon'ın sonunu ister misin? İki dilim daha kaldı. Pantolonunun beline sıkmakta olduğunu düşünerek hayır dedi. Parantez içinde amma da bel ha ha ha. Beyninin içindeki sevimsiz küçük adam gene konuşmaya başlamıştı. En son 1978'de belin hala inceydi senin. Gerçekten de pantolonunu kopçalamak için karnını içine çekmek zorundaydı artık. Birden tartı geldi aklına. Ve birini yerim, 2 kilo zayıflamışım dedi. Haydi ocağın başında çoktan geçmişti bile. Bazen beni benden iyi tanıyor bu kadın diye aklından geçirdi. Hala unutamadım o zaman diye başını geri çevirdi Haydi. Hayır, bir adam huzur içinde 2 kilo da veremez mi yani? Hem senin de hoşuna gitmiyor muydu? Daha sıska. Biraz daha yağlı olmam. İşte sonunda gene çingeneyi aklına getirmeyi başarmıştı karısı. Kahretsin. Çürümüş burunlu çingene ve geri çekilmesine zaman kalmadan yüzüne değen buruşuk parmağı. Adamın temasından kaldırdığı taşın altında ığıl ığıl kurtlar görmüş gibi sanki ağaçtan üstüne koca bir böcek düşmüş gibi irkilmişti. Bacon'ı tabağına verirken kafasından öptü. Özür dilerim hayatım. Dilediğin gibi zayıfla. Olmazsa da Kenny Rogers'ın sözlerini hatırla. Seni olduğun gibi seviyorum. Birlikte bitirdiler cümleyi. Tepsinin üstündeki jornala uzandı. Ama içindeki konular çok karamsar geldi birden. Dışarı çıkıp çiçek tarlaların arasından New York Times'ı aldı. Çocuk da gazeteyi hep tarlaların içine atar. Hafta sonunda kaç tane bıraktığını, Billy'nin soyadını hiç hatırlayamazdı. Billy birçok kez acaba 12 yaşındaki bir çocukta Alzheimer hastalığı olabilir mi diye şaşmıştı. Spor sayfasını açarak bacon'ını yemek için mutfağa geri döndü. Heidi mis gibi tereyağlı bir çörek daha verdiğinde Books sonuçlarına gömülmüştü bile. Kesinlikle farkına varmadan onu da mideye indirdi Halek. Ayırım sonu sayfa 12. Dipnot. Oja. Spiritizma seanslarına mahsus üstünde alfabe harfleri veya işaretler bulunan iki tahtadan oluşan tertibat. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. William Halleck. V I L L I A M H A L L E C K. Billy. B I L L Y. Doktor Huston. D R nokta H O U S T O N. Oja. O U J A. Linda. L I N D A. Wall Street Journal. W A L L S T R E E T J O U R N A L. Heidi. H E I D I. Greeley. G R E E L Y. Penchley. P E N S C H L E Y. Kinder. K I N D E R. Virginia. V I R G I N I A. Sifilis. S Y P H I L L I S. Rosington. R O S S I N G T O N. Carry. C A R Y. Miss Nearing. M I S S N E A R I N G. Lantern. L A N T E R N. Judy Bloom. J U, D, Y, B, L, U, M, E.